Ayrım 22, Kurtuluş Projesi, and the Mayor, sayfa 233. Sonraki birkaç saati ortak dağarcığımızı birkaç bin kelimeye çıkarmakla geçiriyoruz. Dil katlanarak artan bir sistem olarak görülebilir. Ne kadar çok kelime öğrenirseniz yeni kelimeleri tarif etmek o kadar kolaylaşır. İletişimimiz benim Rocky'yi dinlemek için kurduğum yavaş ve hantal sistemim yüzünden sekteye uğruyor. Bir laptopla yaydığı frekansları dinlerken bir diğer laptoptaki tablodan karşılığına bakıyorum. Öyle ahım şahım bir sistem değil, sıktı biraz. Bir saat müsaade isteyip kod yazmaya gidiyorum. Bir bilgisayar uzmanı olduğumu söyleyemem ama az biraz programlama dili biliyorum. Ses analizi yazılımının çıkışını alıp tablomdan kelimenin karşılığına bakan bir program yazıyorum. Buna program demeye bin şahit ister gerçi. Bir komuttan fazlası değil. Verimli de değil aslında ama bilgisayarlar hızlı cihazlar. Şansıma Rocky müzikal akortlarla konuşuyor. Bir bilgisayara insan konuşmasını alıp yazıya döktürmek zor olsa da müzikal notaları alıp bir tablodan karşılıklarına bakmasını sağlamak oldukça kolay. Bundan sonra laptop ekranım Rocky konuştuğunda dediklerimi anında bana çeviriyor. Yeni bir kelime kullanıldığında bunu veri tabanıma giriyorum, bilgisayar o kelimeyi öğrenmiş oluyor. Öte yandan Rocky söylediklerimi ya da hareketlerimi kaydetmek için herhangi bir sisteme başvurmuyor. Ne bir bilgisayar, ne bir yazma aracı, ne de bir mikrofon, hiçbir şey. Dikkat ediyor sadece. Anladığım kadarıyla ona söylediğim her şeyi hatırlıyor, her kelimeyi. O kelimeyi ona birkaç saat önce bir kez söylemiş olsam bile keşke öğrencilerim de bu kadar rahat öğrenebilseler. Eridyanların insanlara nazaran çok daha iyi hafızaları olduğundan şüpheleniyorum. Genel hatlarla konuşmak gerekirse insan beyni tekil bir şekilde işlevsel bir ünite oluşturan uygulama kısa yollarından ibaret. Her özellik hayatta kalma şansımızı arttırmak üzere belli bir probleme odaklanan rastgele bir mutasyon. Kısacası insan beyni karmakarışık, evrimle alakalı her şey öyle. O yüzden eridyanların da aynı şekilde rastgele mutasyonlardan oluştuğunu varsayıyorum. Beyinlerin böyle evrilmesine artık her ne sebep olduysa onlara biz insanların fotoğrafik hafıza dediğimiz özelliği vermişti. Muhtemelen durum bundan kat kat daha karmaşık. İnsanların beyinlerinin koca bir kısmı görme duyusuna ayrılmış durumda. Görme duyusunun kendine ait bir hafızası bile var. Belki eridyanlar da sesleri hatırlamaya çok yatkındır. Ne de olsa duyma onların ana duyusu. Henüz erken olduğunu bilsem de daha fazla bekleyemiyorum. Laboratuvar malzemelerinden bir tüp astrofaj alıp tünele getiriyorum, tüpü kaldırıyorum, astrofaj diyorum. Rocky'nin tüm tavrı değişiyor. Kara paksını çökertiyor sanki. Tutunduğu çubukları daha sıkı kavruyor. Diyor, sesi normalden daha kısık çıkıyor. Bilgisayarı kontrol ediyorum, kaydettiğim kelimeler arasında yok. Astrofaj için kullandıkları kelime olmalı bu. Veri tabanına giriyorum, şişeyi işaret ediyorum. Astrofaj, yıldızımda, kötü. diyor Rocky. Bilgisayar dediğini şöyle tercüme ediyor. Astrofaj benim yıldız üstünde, kötü, kötü, kötü. Tamamdır. Teorim tasdiklendi. Benimle aynı sebepten ötürü burada. Daha başka sorular da sormak istiyorum. Sormak istediğim o kadar çok soru var ki ama dağarcığımız yeterince geniş değil. Saçımı başımı yolacağım. diyor Rocky. Söyledikleri bilgisayarımda beliriyor. Sen nereden geliyor soru. Rocky İngilizcenin temel cümle dizimini kavramıştı. Sanırım her şeyi aklımda tutamadığımı çabuk fark etmişti. O yüzden bana kendi sistemini öğretmek yerine benim sistemimi kullanıyor. Onun gözünde kesin malın tekiyim ama arada kendi gramerini de kullandığı oluyor. Soru sorduğunda cümlenin sonunda her zaman soru diyor. Anlamak hayır diyorum. Sen yıldız isim ne soru. Ah diyorum, yıldızımın ismini öğrenmek istiyor. Sol. Benim yıldızımın ismi Sol. Anlamak sen yıldız için eridyan isim. Yeni kelimeyi not ediyorum. Bu Rocky'nin dilinde sol demek. İletişim kurmak zorluk çeken iki insanın aksine Rocky ile ben birbirimizin kelimelerini telaffuz bile edemiyoruz. Senin yıldızının için benim kullandığım isim Eridani diyorum. Teknik olarak 40 Eridani ama basit tutmaya karar veriyorum. Benim yıldız için Eridyan isim... Kelimeyi sözlüğe ekliyorum. Anladım. İyi. Bu söylediği için bilgisayarın ekranını kontrol etme gereği duymuyorum. Sen, ben, iyi, kötü gibi sık sık kullanılan kelimeleri tanımaya başladım. Hiç sanatla yıldızım uyuşmadı ve müzikten hiç anlamam. Ama bir akordu yüzlerce kez duyunca insanın aklı da kazınıyor. Kol saatime bakıyorum. Evet, artık bir kol saatim var. Kronometrenin saat fonksiyonu da varmış. Fark etmem zaman aldı. Aklımı meşgul eden başka şeyler vardı. Koca günü böyle geçirdik ve iyice yoruldum. Eridyanlar uyku nedir biliyor mu acaba? Öğrenme vakti sanırım. İnsan vücutlarının uyuması gerek. Uyku bu. Havada top olup uykuyu göstermek için abartılı bir şekilde gözlerimi kapatıyorum. Kolpa horlama sesleri çıkarıyorum çünkü ben kötü bir oyuncuyum. Normale dönüp saati gösteriyorum. İnsanlar 29 bin saniye uyumak. Kusursuz hafızalarının yanında Eridyanların kafası matematiğe de basıyor. En azından Rocky için geçerli bu. Ölçü birimlerinin üzerinden geçerken kendi ölçü birimlerini benimkilere anında çevirebildiğini fark ettim. Ayrıca onluk sistemi anlamakta hiç güçlük çekmiyor. Çok saniye diyor. Çok saniye niye hareketsiz? Soru, anlamak. Uzuvlarını serbest bıraktı ve hareketsiz kaldılar. Ölü bir böcek gibi uzuvlarını toparladı ve bir süre hareket etmedi. Eridyanlar aynı. Ah Tanrı'ya şükür. Konsepte aşina olmayan birine uyku kavramını nasıl açıklayacağımı bilemezdim. Hey, bir süreliğine bilincim kapanacak ve halüsinasyonlar göreceğim. Bu arada ömrümün üçte birini böyle geçiriyorum ben. Hatta bunu bir süre yapamazsam aklımı yitirip ölüyorum. Endişelenecek bir şey yok. Uyku için kullandığı kelimeyi sözlüğe ekliyorum. Gitmek üzere dönüyorum. Ben şimdi uyumak için gitmek, 29 bin saniye sonra dönmek.
Ben seyretmek diyor.
Sen seyretmek?
Ben seyretmek.
Beni uyurken seyretmek mi istiyor? Başka bir zaman olsa bunu ürkütücü bulurdum. Ama yeni bir yaşam formunu incelerken kabul edilebilir sanırım. Ben 29 bin saniye hareketsiz olmak diye uyarıyorum onu. Çok saniye. Ben bir şey yapmamak.
Ben seyretmek, sen beklemek.
Gemisine dönüyor. Nihayet not tutmak için bir şeyler almaya mı gitti? Birkaç dakika sonra bir elinde bir cihaz, diğer iki tanesinde de bir çantayla dönüyor.
Ben seyretmek.
Cihazı gösteriyorum. O ne? Çantadan bir tür alet çıkarıyor. Çalışmamak. Elindeki aletle cihazı birkaç kere dürtüyor. Ben değiştirmek. Çalışmak. Yeni kelimeyi not etmiyorum. Karşılığına ne yazabilirim ki? Rocky'nin bir ara elinde tuttuğu şey mi? Bu her neyse. Üzerinden çıkan birkaç kablo ile içindeki karmaşık düzeneyi açığa vuran bir deliği var. Cismin ne olduğunun bir önemi yok. Önemli olan o cismi tamir ediyor olması. Sözlük için yeni bir kelime. Tamir etmek diyorum. Sen tamir etmek. Tamir etmek kelimesini sözlüğe ekliyorum. Bunu sık sık kullanacağımızı tahmin ediyorum. Benim uyumamı seyretmek istiyor. Bunun heyecan verici bir olay olmayacağının farkında ama yine de bunu yapmak istiyor. O yüzden boş boş oturmamak için yanında iş getirdi. Peki, güzel canı nasıl istiyorsa bekle diyorum. Gemiye dönüp yatakhaneye gidiyorum. Yatağımdan şilteyi, çarşafları ve battaniyeyi alıyorum. Diğer iki yataktakileri de kullanabilirim aslında ama... Orada ölü arkadaşlarım yatıyordu. O yüzden onları kullanmak istemiyorum. Şilteyle çarşafları laboratuvara çıkarıyorum. Zorlanarak kumanda odasına sokuyorum. Oradan da tünele getiriyorum. Şilteyi duvara tutturmak için görmemiş gibi bantlıyorum. Sonra da çarşafla battaniyeyi sıkı sıkı sarılıyorum. Ben şimdi uyumak diyorum.
Sen uyumak.
Tünelin ışıklarını kapatıyorum. Benim için zifiri karanlık. Beni seyretmek isteyen Rocky için değişen bir şey yok. Herkes mutlu. Yatağıma girip iyi geceler deme dürtümü bastırıyorum. Bu beraberinde başka sorular getirir. Cihazı üzerinde çalışan Rocky'den ara sıra gelen tıkırtılar eşliğinde uykuya dalıyorum. Sonraki günler monoton ama kesinlikle sıkıcı değil. Ortak kelime dağarcığımızı iyice genişletiyoruz ve grameri de ilerletiyoruz. Zamanlar, çoğullar, şart gibi değil, zor şey hakikaten. Ama adım adım aşıyoruz zorlukları. Bu süreç ne kadar yavaş işlerse işlesin, ben de onun dilini giderek ezberlemeye başlıyorum. Eskisi kadar bilgisayara başvurmuyorum. Yine de bilgisayarsız idare ettiğim söylenemez, ona daha çok var. Her gün bir saatimi eridyen kelimeleri üzerinde çalışarak geçiriyorum. Excel tablomdan rastgele kelimeleri alıp notalarını bir MIDI uygulamasıyla çalan küçük bir komut yazdım. Yine basit bir program. Hiç verimli değil ama bilgisayarlar hızlı. Mümkün olan ilk fırsatta tablodan kurtulmak istiyorum. Şimdilik ona sürekli başvurmam gerekiyor. Ama arada sırada hiç bilgisayara bakmadan tüm cümleleri anladığım oluyor. Koşmadan önce emeklemek. Her gece tünelde uyuyorum. O da beni seyrediyor. Neden bilmiyorum. Bu konuyu konuşmadık henüz. Başka işlerimiz vardı. Ama o seyretmediği zamanlarda uyumamı istemiyor. Azıcık kestirmek istesem bile. Bugün bir türlü sıranın gelmediği çok önemli bir ölçü birimi üzerinde çalışmak istiyorum. Bunun sebebi 0G'de yaşıyor olmamız. Kütle hakkında konuşmamız gerek.
Evet, kilogram.
Doğru. Sana bir kilogramı nasıl anlatabilirim diye soruyorum. Rocky çantasından ufak bir top çıkarıyor, bir pimpon topu boyutunda.
Bu topun kütlesi biliyorum, sen ölç. Bu topun kaç kilogram olduğunu söyle, o zaman kilogram kaç bilirim.
Her şeyi düşünmüş. Evet, topu bana ver. Birkaç eliyle destek çubuklarına tutunurken topu mini hava kilidine koyuyor. Soğuması için birkaç dakika bekledikten sonra topu alıyorum. Pürüzsüz ve bir metalden yapılma, oldukça yoğun gibi.
Ağırlığını nasıl ölçeceğim diye mırıldanıyorum. 26 diyor Rocky birden.
Elimdeki topu işaret ediyor.
Top 26.
Ah anladım. Topun ağırlığı 26 bir şey, artık hangi birimi kullanıyorlarsa. Tamamdır. Tek yapmam gereken bu topun kütlesini ölçmek, 26'ya bölmek ve ona sonucu söylemek.
Anladım. Top kütlesi 26.
Hayır, değil.
Duruyorum.
Değil.
Değil, top 26.
Anlamıyorum. Bir süre düşünüyor, sonra bekle diyor. Gemisinde gözden kayboluyor. O yokken ben de 0G'de bir şeyin ağırlığını nasıl ölçebileceğimi düşünüyorum. Topun kütlesi hala var tabii ki. Ama topu bir teraziye koyamam, yer çekimi yok. Meryem Ana'nın santrifüj yer çekimini de kullanamam. Tünel geminin burnuna bağlı. Küçük bir santrifüj inşa edebilirim. Elimdeki en küçük laboratuvar terazisini alacak kadar büyük bir santrifüj. Terazi içindeyken belli bir hızla döndürürüm. Kütlesini bildiğim bir şeyi ölçerim, sonra da topu ölçerim. İki ölçünün oranıyla topun kütlesini hesaplayabilirim. Ama önce tutarlı bir santrifüj inşa etmem gerekir. Bunu nasıl yapabilirim? Bir şeyi laboratuvarın 0G ortamında rahatlıkla döndürebilirim. Ama birkaç deney boyunca tutarlı bir şekilde nasıl döndürebilirim?
Tutarlı bir hızla döndürmeme gerek yok. Tam ortasında bir işaret bulunan bir ip yeterli.
Meryem Ana'ya uçuyorum. Habersiz gittiğim için Rocky beni affeder. Zaten muhtemelen gemisinde neredeyse beni şu anda seyrediyordur. Topu laboratuvara indiriyorum, bir misina parçası alıp uçlarını birer plastik örnek tüpünün etrafına bağlıyorum. Şimdi iki ucunda da ufak kovalar bulunan bir ipliğim var. Kutuları yan yana koyup ikiye bükülmüş ipi tamamen gerilene kadar çekiyorum. En uç noktayı kalemle işaretliyorum. Bu düzeneğimin tam ortası. Kütlesine alışmak için topu bir elimden diğerine alıyorum. Muhtemelen bir pound'dan biraz az, yarım kilodan biraz az. Her şeyi laboratuvarda süzülmeye bırakıp yatakhaneye dönüyorum. Su diyorum. Su istendi, diyor bilgisayar. Metal kollar bana bir 0G suluğu veriyorlar. Sadece ufak kilidini açarsanız su içebildiğiniz bir pipete sahip plastik bir poşet. İçinde 1 litre su var. Kol bana her istediğimde 1 litre su veriyor. Dünyayı kurtarmak istiyorsanız su içmeyi unutmamalısınız. Laboratuvara dönüyorum. Suyun yarısını bir örnek kutusuna fışkırıp kutuyu kapatıyorum. Yarısı boşalmış olan suluğu kovalardan birine koyuyorum, metal topu da diğerine. Düzeneyi havada çevirmeye başlıyorum. İki kütlenin eşit olmadığı her halinden belli. Birbirine bağlı iki kutunun yamuk dönüşü bana su bulunan tarafın çok daha ağır olduğunu gösteriyor. Güzel, istediğim de buydu. Suluğu havadan kapıp bir yudum içiyorum. Düzeneyi tekrar döndürüyorum. Yine yamuk ama eskisi kadar kötü değil. Biraz daha içiyorum, tekrar döndürüyorum, biraz daha içiyorum, tekrar döndürüyorum ve küçük düzeneğim tam işaretlenmiş merkezin etrafında kusursuzca dönene kadar. Bu da suyun kütlesinin topun kütlesine eşit olduğunu gösteriyor. Suluğu alıyorum. Suyun öz kütlesini biliyorum, litre başı 1 kilogram. Yani suyun kütlesini öğrenmek için tek yapmam gereken suyun hacmini öğrenmek. Böylece metal topun da kütlesini öğrenmiş olacağım. Laboratuvar eşyalarından büyük bir plastik şırınga alıyorum. Maksimum 100 cc su alıyor. Şırıngayı suluğa sokup pipetin kilidini açıyorum. 100 cc su çekiyorum. Sonra bunu atık su kutuma fışkırtıyorum. Bunu birkaç kez tekrarlıyorum. Torba boşaldığında çektiğim son şırınganın sadece 1/4 dolu. Sonuç 325 cc su, yani 325 gram su. O zaman Rocky'nin topu da 325 gram ağırlığında. Rocky'ye ne kadar zeki olduğumu anlatmak için tünele dönüyorum. Ben içeri girerken yumruğunu gösteriyor. Sen gittin kötü. Kütleyi ölçtüm. Çok zekice bir deney yaptım. Üzerinde boncuklar bulunan bir ipliği gösteriyor. 26. Boncuklu iplik atmosferlerimiz hakkında konuştuğumuz vakit bana gösterdiklerine çok benziyor. Ah diyorum, bu bir atom. Atomlardan böyle bahsediyor. Boncukları sayıyorum, 26 tane var. 26. elementten bahsediyor. Dünyada en bol bulunan elementlerden biri. Demir diyorum, kolyeyi işaret ediyorum. Demir. O da kolyeyi işaret edip diyor. Kelimeyi sözlüğe ekliyorum. Demir diyor yine kolyeyi işaret ederek. Demir. Elimdeki topu işaret ediyor. Demir. Ne dediğini anlamam birkaç saniye sürüyor, sonra da alnıma vuruyorum. Sen kötüsün. Eğlenceli bir deneydi ama tamamıyla bir vakit kaybıydı. Rocky bana ihtiyaç duyduğum tüm bilgiyi veriyordu, en azından vermeye çalışıyordu. Demirin öz kütlesini biliyorum. Topun hacmini nasıl hesaplayacağımı da biliyorum. Oradan kütleyi hesaplamak basit bir 4 işlem. Tünelde tuttuğum alet çantasından bir çap pergeli çıkarıp kürenin çapını ölçüyorum. 4.3 santimetre. Buradan yola çıkarak hacmini hesaplıyorum. Demirin öz kütlesiyle çarpıyorum ve çok daha net ve kesin olan 328.25 gramlık kütleye ulaşıyorum. %1'le yanlış hesaplamışım diye omurdanıyorum. Sen senle konuşuyorsun soru. Evet, ben benle konuşuyorum. İnsanlar tuhaf. Evet diyorum. Rocky bacaklarını geriyor. Ben şimdi uyuyacağım. Vay be diyorum. Tanıştığımızdan beri ilk kez uyuduğunu görüyorum. Güzel. Bu da bana laboratuvarda çalışacak vakit tanıyor. Ama ne kadar vakit? Eridyanlar ne kadar uyuyor? Ben bilmiyorum. Bilmiyor musun? Sen eridyansın. Eridyanların ne kadar uyuduğunu nasıl bilmezsin? Eridyanlar uyku ne kadar sürüyor bilmez. Bazen kısa süre, bazen uzun süre. Farklı sürelerde uyuyorlar. Demek ki uykunun tutarlı bir uzunlukta evrileceğini söyleyen bir kural yok. En azından süre aralığını biliyor mu acaba? Asgari süre biliyor musun? Azami süre. Asgari 12.265 saniye. Azami 42.928 saniye. Rocky ara sıra kaba tahminler yapması gerektiği yerlerde ilginç bir şekilde kesin sayılar veriyordu. Bunun neden böyle olduğunu çözmem zaman aldı ama sonunda çözdüm. Aslında kaba, yuvarlanmış rakamlar söylüyor. Ama bunları altılı sisteme göre yapıyor. Doğrudan dünya saniyesinde düşünmektense kendi sisteminde düşünüp bunları onluk dünya saniyelerine çevirmek onun için çok daha kolay. Bu değerleri eridyan saniyelerine çevirip bulduğum sayıya altılı sistemde bakarsam yuvarlanmış bir sayı bulacağıma dair bahse girerim. Ama tembelliğim tuttu. Onun çoktan çevirdiği veriyi niye eski haline çevireyim ki? Mesele matematik olduğunda yanlış hesap yaptığını görmedim henüz. Bense kendi gezegenimin bir ölçü biriminden bir başkasına dönüştürmek istediğimde hesap makinesinde sayıyı 2 kere 60'a bölmek zorunda kalıyorum. Asgari 3,5, azami yaklaşık 12 saat uyuyacak. Anladım diyorum, hava kilidine dönüyorum. Sen seyredeceksin, soru diye soruyor Rocky. O beni uyurken seyretmişti. O yüzden şimdi de benim onu seyretmemi teklif ediyordu haliyle. Eminim dünyalı bilimin insanları eridyanların uykularının nasıl olduğunu öğrenmek için birbirlerini ezerlerdi. Ama ben nihayet ksenonit üzerine derin analiz yapmak için vakit buldum ve ksenonun başka hangi elementlerle etkileşime girdiğini öğrenmek için can atıyorum. Laboratuvar ekipmanlarımı 0G'de çalıştırmayı başarabilirsem tabii ki. Gerek yok. ''Sen seyredeceksin soru.'' diye soruyor bir kez daha. ''Hayır, seyret.'' ''Seni uyurken seyretmemi mi istiyorsun?'' ''Evet, istiyorum, istiyorum, istiyorum.'' Dile getirilmemiş bir kural olarak 3 kere tekrar edilen kelimeler vurgulu oluyordu. ''Neden?'' ''Sen seyredersen daha iyi uyurum.'' ''Neden?'' Bana bunu nasıl açıklayacağını bulmaya çalışırken birkaç kolunu sallıyor. Eridyanlar bunu yapar. Eridyanlar uyurlarken birbirini izliyordu. Böyle bir şey yapıyorlardı. Kültürlerine biraz daha saygılı yaklaşmalıyım ama ben kendi kendime konuştuğumda bana laf çarpmıştı. Eridyanlar tuhaf. Seyret, daha iyi uyurum. Köpek boyutundaki bir örümceğin birkaç saat boyunca uyumasını seyretmek istemiyorum. İçeride bir mürettebatı var değil mi? Onlardan biri seyretsin onu. Gemisini işaret ediyorum. Başka bir eridyan seyretsin seni. Hayır. Neden hayır? Buradaki tek eridyan benim. Ağzım bir karış açılıyor. O koca gemideki tek kişi sen misin? Bir süre konuşmuyor, sonra da tek kelime anlamıyorum. Derme çatma tercüme programım mı bozuldu, kontrol ediyorum. Hayır, gayet güzel çalışıyor. Dalga biçimlerini inceliyorum. Daha önce gördüklerime benziyorlar ama daha pesler. Şimdi düşününce bu söylediği daha önce hiç olmadığı kadar daha pesti. Yazılımın geçmişine girip bu kısmı seçiyorum ve bir oktav arttırıyorum. Oktav evrensel bir şey. Sadece insanlara özgü değil. Her notanın frekansını 2 katına çıkarmak anlamına geliyor. Bilgisayar sonucu anında çeviriyor. Asıl mürettebat 23'tü. Artık sadece ben varım. Oktavın düşüşü. Sanırım bu duyguydu. Onlar öldüler mi? Evet. Gözlerimi ovuşturdum. Vay be. Blip ağının 23 kişilik bir mürettebatı varmış. Rocky onlardan kalan son kişi ve haklı şekilde üzgün. Diye kekeliyorum. Kötü. Kötü, kötü, kötü. İç geçiriyorum. Benim asıl mürettebatım 3'tü. Artık sadece ben varım. Elimi duvara koyuyorum. Rocky de pençesini elimin hizasına koyuyor. Kötü. Kötü, kötü, kötü. Bir süre öyle duruyorum. Uyumanı seyredeceğim. İyi, ben uyumak diyor. Kolları gevşiyor ve gözüme tamamıyla ölü bir böcek gibi görünüyor. Artık hiçbir çubuğa tutunmadığından tünelin kendi tarafında süzülüyor. Artık yalnız değilsin dostum diyorum. İkimiz de değiliz. 22. ayrımın sonu. Sayfa 245.